Ayrım 16, Milat, İhsan Kaplan, sayfa 299. Aynı şey içimizde, diriyle ölü, uyanıkla uyur, gençle yaşlı. Biri olur öbürü, öbürü biri. İnsan bir ışık yakar kendine geceleyin gözünün feri gidince. Yaşarken ölüye dokunur uykuda, uyanıkken uyuyana. Herakleitos, Fragmentler. 25 Aralık 1998 Cuma, 00:00 Kudüs. Joseph, gözlerini açtığında karanlık bir odada olduğunu fark etti. Başındaki sancı dayanılmazdı. Belinden aşağısı tamamen uyuşmuştu. Oturduğu tahta iskemleden kalkmaya çalışırken odanın kapısı açıldı. Uyanıyor musun? Kapının eşiğinden süzülen ışıkta görmeye çalıştığı adam yanıt beklemeden başka bir soru yöneltti. Katolik misin sen? Neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Karanlığın içindeki gölge bir kez daha konuştu. Karın hoş bir kadındı. Ayağa kalkmak için öne doğru atıldı ama tek adım atamadan yere yığıldı. Adam yaklaşıp onu acımasızca tekmelemeye başladı. Kekeleyerek konuşmaya çalıştı Joseph. Ta ta ta ta ta tan nın nın nın nın rım rım rım. Zifiri bir karanlığa bürünmüş olan gölge ateşler içinde yanar gibi öfkeliydi. Bu odada tanrı yok. Onu omuzlarından kaldırıp tahta iskemleye zorla oturttu. Tüm gücüyle yumruklar savurarak dövdü. Belindeki kılıftan kelebek bıçağını çıkartıp sallamaya başladı. Karanlık odaya sadece aralık kapıdan süzülen loş ışık giriyordu. Adam ani bir hamleyle bıçağını vurarak onun serçe parmağını kökünden kesti. Yere düşen parmağı alıp deli gibi gülmeye başladı. Bunu sakla, sonra belki yerine diktirirsin. Karanlık gölge onun başını çenesinin altından kavrayarak yüzünü kaldırdı ve çıkarttığı kalemi sağ gözüne dayayıp avucuyla itiverdi. Çılgınca gülüyordu. Gözüne batan kalemin dayanılmaz acısını hissettiğinde bir saniye için kendine gelip haykırdı. Oğlu Tanrım! Karanlık yavaş yavaş dağılıyordu. Bahçesinde selvi ağaçları olan bir çocuk yuvasının önünde ona bakıp el sallayan küçük bir kız çocuğu gördü. İçindeki sancı dayanılmaz hal almıştı. Tüm sahne tekrar karardı. Kulaklarına zincir sesi gibi vuran sert cümleleri işitti. Ses bunları görmemen gerekiyordu. Benim yaşadıklarım seni ilgilendirmez. Joseph sen kimsin? Ses. Lethe'nin suyunu bir kez daha tadacaksın. Unutacaksın tüm geçmişini benimkiyle beraber. Şimdi uyan, sonra yeniden uyu. Şimdi uyan ve sonra yeniden uyu. Kitap okurken uyuyakaldığı kanepede kanter içinde uyandı Joseph. Gözlerinin içi alev alev yanıyordu. Midesinde dayanılmaz bir sancı vardı. Serçe parmağına bakıp düşünmeye çalıştı. Orada bir şey hissediyor ama rüyasında gördüğü hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Yorgunluktan bayılmak üzereydi. Gözlerini açık tutmakta zorlanıyordu. Yerinden doğrulamadan tekrar uykuya daldı. Bütün varlığının yok olup gittiğini hissediyordu rüyasında. İçinden kopan benliği dalga dalga etrafa saçılıyordu sanki. Duyduğu korku derin bir boşluğa dönüştü. Karanlık mavinin içinden tok bir sesle söylenen cümleleri işitti. Ses, merakın sona erecek, her şeyi öğreneceksin. Boşluğun içinde ışımaya başlayan parlak mavi renk her yanını sardı. Bulunduğu yerden yukarıya doğru çekildiğini hissediyordu. Kanatlanıp uçuyor gibiydi. Görmek istiyorum, gözlerimi bana geri ver. Mavinin içinde beliren beyaz bulutlardan aşağıya çekiliyordu sanki. Yere düşmemek için çırpınınca kürek kemiklerinin bittiği yerde kanatların olduğunu fark etti. Şimdi gökyüzünde bir kartal gibi süzülüyordu. Mavi bir aydınlığın içinden görüyordu geceyi. Dört adam ellerindeki kürekleri telaşla toprağa vuruyordu. İçlerinden biri küreğini yere bırakıp konuştu. Korkuyorum ben, doğru değil bu yaptığımız. Diğer üçü hızla kazmaya devam etti. Kalın bezlere sarılmış cesedi topraktan zorlanarak çıkarıp yere koyduklarında kulakları sağır edecek kadar güçlü bir gök gürültüsü işittiler. Üçü paniğe kapılarak kaçtı. Mezarın başında bekleyen adam cesedin sol elini bezlerden dışarı çıkardı, titriyordu. Elindeki bıçağı gökyüzüne kaldırıp haykırdı. ''Tanrım beni affet, Meryem'e ulaşmam için yardım et bana.'' Bal mumuyla kaplanmış cesedin elini bir zaman okşadı, sonra bıçağı serçe parmağına indirerek kökünden kesti. Kopan yeni gök gürültüsünü iri taşlara benzer dolu taneleri izledi. Kestiği parmağı avucunda sıkıca tutan adam çılgınca koşup uzaklaştı. İçinden akıp giden dolu tanelerinin sesini kulaklarının içine vuran yankılar halinde duyuyordu Joseph. Görüşü bulanmaya başladı. Yere çakılacağını düşündüğü anda yemyeşil bir vadinin üstünde uçtuğunu fark etti. Vadinin tepesindeki taş evin üzerinden geçip yamaca doğru süzüldü. Ağaçların arasında toprağı kazan adamı işte o zaman gördü. Ağlayarak bağırıyordu adam. ''Seni Meryem'e veremedim İsa, seni Meryem'e veremedim.'' Cebinden çıkardığı katlanmış mendile benzeyen bir şeyi kalın bir bohça haline gelene kadar beyaz bezlere sardı. Sonra kazdığı çukurun içine etrafta bulduğu ağaç kütüklerini dizdi ve bohçayı yığının içine gömdü. Adamın sol yanında duran gövdesi oyulmuş ağacın gökyüzüne doğru uzadığını gördü Joseph. Ağacın dalları içini kesip yükselmeye devam ederken her yer bir anda kör karanlıkla kaplandı. Boşluğun içindeki ses yankılar halinde duyuluyordu. Ses bu vadi, sakın unutma. Emanetin burada. Aklına kazı bu resmi. Burası Meryem'in en son evi, unutma. Asıl kabri burada bulacaksın. Alman gereken ne varsa yanına alacaksın. Şüphesiz hesap günü geldiğinde hangi elinde ne olduğunu unutacaksın. O yoktan var etmesini bildiği gibi varlıktan da istediği ruhu doğurabilir. Ses içinden akıp giderken tüm hisleri kaybolup yokluğa karıştı. 01:11 Joseph uyanırken şiddetle silkinince kanepeden düşerek yere serildi. Gözlerini açar açmaz telaşla banyoya koştu, aynaya bakmaya korkuyordu. Delirmiş gibi kendi kendine söylenmeye başladı. Unutma, aklına kazı bu resmi, burası Meryem'in son evi. Salona koşup kanepenin önündeki sehpadan bir kalem aldı ve kitaplığın yanındaki duvara bir resim çizmeye başladı. Zirvesinde taş ev olan bir vadinin resmiydi bu. Bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. Kabri burada bulacaksın. İsa'nın kabrini yeşil vadide bulacaksın. Diyalog. Gördük diyorlardı. Bütün gün sadece bakıyorlardı. Oğuz Atay tutunamayanlar. 25 Aralık 2001 Salı 19:19 Nasıra. Kilisenin kapısına yaklaşırken telefonu çaldı. Meinrad elini gri pardüsüsünün iç cebine telaşla attı. Telefonu çıkartırken arkasındaki adama parmağıyla beklemesini işaret etti. Alo, benim. Meinrad dikkat kesildi. Sayın Kardinal, adımı söyleme. Çocukları görebildin mi? Noel gecesi verilecek piyano resitalini dinlemek için Milat Kilisesi'ni dolduran insanları dikkatle süzdü Meinrad. Salondaki kalabalığın arasından onları seçmesi çok zordu. İçeriye henüz giriyorum efendim. Bekliyorum. İsterseniz biraz sonra arayın. Sayın şu an... Hayır, iyi olduklarını bilmek istiyorum, bekliyorum. Meinrad telefonun mikrofonunu avucuyla kapatıp içini çekti. Onca sıkıntı arasında bir kardinalin baskısı eksikti. Salona girip ön sıralardaki koltuklara doğru yavaş adımlarla ilerledi. Konserin başlamasına dakikalar kalmıştı. Birazdan ışıklar sönecek ve mumlarla aydınlatılmış kilisede yüzyılın en büyük piyano resitallerinden biri verilecekti. Acele etmek zorundaydı. Sahneyle arasında çok az mesafe kalmıştı ki en ön sıranın ortalarında oturan beyaz elbise giymiş kadını fark etti. Sofia'ydı bu. Onu yarım adım yerinden takip eden adama burada bekleyelim diye fısıldadı ve telefonu kulağına götürdü. Sanırım onları buldum efendim.
Jonathan yanında değil mi?
Evet, birlikteyiz.
İyi öyleyse, bu işi bir an önce halledin. İkisine de en ufak zarar gelmesini istemiyorum.
Konser başlamak üzere. İsterseniz salon dağılırken yapalım. Şu an çok riskli olabilir.
Kardinal, bu risk umurunda değil. Meinrad diye oburdandı. Nasıl yaparsan yap. Çocukları istiyorum. Planı biliyorsun. Bahçedeki rahip evine götüreceksin onları. Peder Stefan seni bekliyor olacak. Unutma, başarısız olma şansın yok.
Meinrad irkildi. Elbette efendim. Meraklanmayın. Telefonu kapatırken hissettiği sıkıntı en üst düzeye çıkmıştı. Arkasında bekleyen siyahlar giyinmiş iri yarı ve asık yüzlü adama dudaklarını ısırarak baktı. Ne yapacağını kestiremiyordu. Ön sırada oturan insanların yüzlerini seçmek için dönerken kilisenin tüm ışıkları söndü. Salonda görülebilen tek şey mum ışıklarının yansımalarıyla kıpırdayan belli belirsiz gölgelerdi. Çaresi yoktu, konserin bitmesini bekleyecekti. Resital başlamadan önce sahneye gelen genç bir rahibe Noel için hazırladığı konuşmayı yapmak için mikrofonun önünde durdu. Başıyla seyircileri selamlayıp çekingen bir tonla sözlerine başladı. Bugün Yüce Tanrı'nın oğlu Rabb'in 2001. doğum günü, tüm kainata huzur saçan Mesih'imizin bizlere geldiği gün.
Yüce Tanrı şahittir ki o bizlerin kör edilmiş gözlerini ışığa kavuşturmak için yeniden gelecek. Hepimizi aydınlık günlerimize kavuşturmak için bir kez daha aramıza inecek. Yüce Kurtarıcının rahmeti üzerinizde olsun.
Ön sırada oturan Roberto yanındaki Gottfried'in kulağına "Aklınıza inanamayacaksınız" diye fısıldadı.
"Heyecanla bekliyorum."
"Ben de çok heyecanlıyım aslında. Bu onun sahneye ilk çıkışı olacak. Uçakta tek kelime bile konuşmadı. Çok gergin olmalı."
Gottfried'in iki koltuk ötesinde oturan Joseph'in kucağında ikizlerden birisi vardı. İnce parmaklarıyla bebeğin başını usulca okşarken sağına dönüp Sofia'ya "İyi misin?" diye sordu.
"İçimde nedensiz bir heyecan var, bilemiyorum. Kalbim neredeyse durmak üzere."
"Neden?"
"Bilmiyorum. Tuhaf bir şeyler olacağını hissediyorum sanki ben. Ben biraz korkuyorum Joseph."
"Bugün Noel, korkmamalısın." Kucağındaki bebeği koltuk altlarından tutup biraz kaldırdı ve beyaz elbisesinin eteklerini düzeltip göğsüne tekrar yavaşça koydu. Sofia içini çekti. "Judas sabahtan beri çok huzursuz, bir şeyler olacak gibi."
"Lütfen sakin ol Sofia."
Sofia'nın yanında oturan Adriana "şşş" diyerek uyardı onları. Sahnedeki genç rahibenin konuşması bitmek üzereydi.
"Yüce Tanrı, kutsal ruh ve Mesih hepimizi korusun. Şimdi sizleri Roma'dan gelen olağanüstü virtüözümüzle baş başa bırakıyorum. Hepinize mutlu Noeller."
Rahibe konuşmasını bitirdikten sonra mumlarla belli belirsiz aydınlanmış sahnenin arkasına doğru yürümeye başladı. O ışıkta kuyruklu piyanoyu seçmek bile imkansızdı. Sahneyi görmek için gözlerini kısarak bakan Rafael yanında oturan Adriana'ya dönüp usulca "Hiçbir şey göremiyorum ki" dedi. "Sen görebiliyor musun?"
"Lütfen sessiz olur musun hayatım? Bu bir konser. Görmemize gerek yok. Sadece dinle."
"Teşekkürler. Çok faydalı oldu verdiğin bilgi."
"Ne yapabilirim ki Rafael? Görevlilere ışıkları açıp piyanisti görmek istiyoruz desen."
Loşluğa alışmaya başlayan gözlerin yavaş yavaş seçtiği piyanoya yaklaşan bir karartı belirdi. Yüzünü seçmek imkansızdı. Sessizce seyircileri selamladıktan sonra iskemlesine oturup mi notasını, 3 la notasını 7 kez yüksek perdeden çaldıktan sonra 1 dakika boyunca kıpırdamadan bekledi. Salona dolduran kalabalık şaşkınlık, merak ve heyecanla bekliyordu. Son nota Milat Kilisesi'nin kubbesinde parçalanmış yankılara dönüşürken Sofia'nın kulağındaki Judas, Joseph'in kolunda tuttuğu Jesus'a uzanıp konuşmaya başladı.
"Judas, Kufalün Simalek, Atan Darul, Geusluğun Barkudun Şaliş."
"Sonunda karanlık kalacak, boşuna çabalama."
"Jesus, Gahrifun Şaliş, Yaskapun Nalas, Alenisriş."
"Karanlığın içindeki aydınlığı göremeyecek kadar kör müsün?"
Judas gözlerini şeytani bir ifadeyle kısarak ve öfkeyle "Cakka fallura asrun katur kestun sıran laru meşul kasın."
"Gün gelecek herkes yalnızca bana inanacak."
"Jesus" sakin ve derinden gelen sesiyle "Rastinah kabul citrim kuleman yaşa kun zedul varimsun cimra."
"Tanrı şahidindir ki gelecek gün yalnızca ona kavuşmak içindir."
2 yaşına yeni basan bebekler hiç duymadıkları bir lisanda konuşurken Sofia ile Joseph'in bir şaşkınlıktan tutulmuştu. Sofia sıkıca sarıldı Judas'a. Yok Joseph ise derin bir soluk alıp Jesus'un saçlarını okşarken solunda oturan Halil'e "Duydun mu?" diye sordu. Sahnedeki piyanisti görebilmek için biraz öne eğilen Halil o tarihi diyaloğu kaçırmıştı. Joseph'in sırtına dokunmasıyla ilgildi. "Neyi duydun bu kardeşim?" Tam o anda piyanist inanılmaz bir hızla ve muhteşem bir armoni içerisinde kendi bestesi olan Eve Dönüş sonatını çalmaya başladı. Kiliseyi dolduranlar piyanodan yükselen büyülü notaları duyunca donup kalmış, mumların ışığından Milat Kilisesi'nin duvarlarına yansıyan gölgelerin arasında dans eden ezginin içinde kaybolmuşlardı. Dakikalar boyunca çaldığı sonatın sonuna geldiğinde klavyenin en pis ses veren notalarına usulca vuruyordu parmakları. Resitali bitirmek gelmiyordu içinden. Ama eserin sonu geldi. Son notalar salonda yavaş yavaş silinirken dinleyicilerden çılgınca bir alkış yükseldi. Açılış konuşmasını yapan genç rahibe tekrar sahnenin önüne geldi. Ama konuşmaya başlaması için alkışların dinmesi gerekiyordu ve bu dakikalar alacaktı. Sonunda ortam sesini duyuracağı kadar duruldu.
"Dünyanın ilk 9 parmaklı piyano virtüözünü sizlere sunmaktan gurur duydum. Bay Bronze İmran."
Son la notası hala kulaklarında yankılanan piyanist taburesini devirerek ayağa kalktı. Yuvarlak çerçeveli kara gözlüklerinin gerisinde kalan üzgün yüzü tel içinde kalmıştı. Bir kez daha patlayan alkışlara doğru sendeleyerek yürüdü. Karanlığın içinden süzülerek geçen spot ışığının oluşturduğu parlak dairenin tam ortasında durup başını kaldırdı. Üçüncü boğumundan kesilmiş serçe parmağının kökünü usulca öptü. Sol elini yukarıya kaldırdığında işaret parmağı Milat Kilisesi'nin kubbesine işlenmiş İsa mozaiğini gösteriyordu. Gözyaşlarının ağırlığına dayanamayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Tüm geleceğin geçmişe dalıp gittiği şu ana, buraya tutunun. James Joyce, Ulysses. 11 Ekim 1982 Pazartesi, 09:00, Nasıra. Büyük fil senden kocaman bir öpücük bekliyor tatlım. Bronze arka koltuğa dönüp yanağını uzattı. Sofia kucağındaki pembe fili göstererek dudaklarını büktü. Küçük bir fil bir kardeş istiyor baba. Bronze kaşlarını kaldırarak baktı kızının gözlerinin içine. Benim küçük Meryem'im demek babasına hediye olmadan öpmüyor artık. Sofia boynuna atılıp ona sarıldı ve yanağına ıslak bir öpücük kondurdu. İşte ama akşam gelirken filime kardeş getirmeni bekleyeceğim. Arabanın kapısını açıp indi. At kuyruğu şeklinde toplanmış saçlarını sallayarak birkaç adım koştu. Bahçesinde uzun selvi ağaçları bulunan çocuk yuvasının önünde durup babasının gitmesini bekledi. Bronze, 1975 model beyaz Ford Taunus arabasının sağ penceresine eğilerek avucunun içinden bir öpücük gönderdi ve ona son kez el salladı. Tanrım seni korusun Meryem'im. Işıklarda durunca sağ ön kapıyı ve arka kapıyı açan iki adam arabaya daldı. Devam et Bay Bronze. Arka koltuktan kendisine adıyla hitap eden iri yarı ve sert bakışlı adamı tanımıyordu. Yanında oturana döndü. Neler oluyor Alois? Alois Esterman parmağıyla trafik lambasını işaret etti. Devam et dedim, bir sorun yok. Nasıra kentini 20 kilometre kadar geride bıraktıktan sonra zeytin ağaçlarıyla çevrili bir araziye girdiler. Patikada 10 dakika ilerleyince Alois Esterman burada durdur arabayı dedi. Beni buraya neden getirdiniz Alois? Hiçbir şey anlayamıyorum. Yanıt gelmeyince söyleneni yaptı. Hep birlikte inip ağaçların arasındaki ahşap barakaya doğru yürüdüler. Bronze bir adım geriden gelen iri adımdan çekiniyordu. Bu arkadaş da kim diye sordu. Biraz sabırlı ol, az sonra konuşacağız. Alois Esterman barakanın bakır telle bağlı kapısını iterek açtı. Pencereleri kerpiçle örülüp sıvanmış bina harap halindeydi. Bronze eşikte duralayınca arkadaki adam onu sırtından itti. Girsene be! Alois Esterman hemen dönüp adamı biraz kibar olmayı ne zaman öğreneceksin Morgan diye azarladı. Sakin ol. Bronze gözlerini kırpıştırıp etrafa baktı ama bir şey göremiyordu. Toparlanmasına fırsat kalmadan ilk soru geldi. Orijinal metin nerede Bronze? Kardinale yalan söylemişsin. Hangi metinden bahsediyorsun Alois? Bildiğim her şeyi daha önce anlatmıştım ve... Demek ki anlatmamışsın, yoksa bu kadar yolu gelmezdik değil mi? Neden söz ettiğin konusunda hiçbir fikrim yok. Kardinale gönderdiğin İncil sahte. Orijinali nerede sakladığını hemen söyle, yoksa başın büyük belaya girer. Bronze duraladı. Bu konunun kapandığını sanıyordum. Kardinale gönderdiğim İncil, kitap aile mezarlığımız taşınırken çıktı. Bulur bulmaz Vatikan'a haber vermiştim. Orası tamam ama gönderdiğin kitabın bulduğun İncil olmadığını ikimiz de biliyoruz değil mi? Mezardan çıkan İncil'i gönderdiğime yemin ederim. Esterman ne biçim Katoliksin sen diye kükredi. Yalanların en büyüğünü çekinmeden söylüyorsun. Bronze yalan söylemiyorum dedi. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Beni bir izbeye çekip sorgulamaya hakkınız yok. İri yarı adam kendi kendine mırıldanır gibi sanırım daha sert şekilde ifade etmemiz gerekecek dedi. Alois başıyla belli belirsiz bir işaret yapınca yaklaşıp hala duruma anlam vermeye çalışan adamın kolunu sıkıca kavradı. Öyle sert sıkmıştı ki bronze damarlarının patlayacağını sandı. Konuşacak mısın? Bildiklerimi daha önce anlattım ben. Bir saat boyunca hırpalayarak sorguya çekmişlerdi onu. Bronze 20 gün önce kardinale gönderdiği İncil'in sahte olmadığını savunuyordu. Kanter içinde kalmış, içini saran korku yaşam kaygısıyla karışarak tırmanmıştı. Lütfen deyin dedi Bronze, bırakın gideyim, karım merak edecek, onunla buluşacaktım. Morgan yüzünde haince bir gülümsemeyle meraklanma dedi, karınla ben ilgilenirim. Alois Esterman'ın sabrı taşmak üzereydi. Son kez soruyorum sana, orijinal metin nerede? 20 gün önce size gönderdim, neden anlamıyorsunuz? Tamam, öyleyse bunları kurulun karşısında da söylemen gerekecek.
Biz buradan Vatikan'a gideceğiz. Morgan da eşinle ilgilenmek için burada kalacak. Bu belki fikrini değiştirmene yardımcı olur.
Bronze şiddetle irkildi. Ne? Nasıl bu kadar vahşi olabilirsin? Orijinalini verecek olmasam İncil'i bulduğumu neden size haber vereyim ki?
Alois başını iki yana salladı. Çünkü kazıyı yapanlar arasında Peder Stefan da vardı. O olmasa haber vermeyecektim belki. Sana güvenmiştik. Yıllarca koruduk seni.
Bronze bir şey söylemek için ağzını açmıştı ki Morgan ensesine sert bir darbe indirerek onu kendinden geçmiş halde yere yıktı.
Morgan!
Alois Esterman bu hamleyle öfkeden delirmişti.
Bundan sonra benim emrim olmadan parmağını bile oynatmayacaksın seni budala. Adamın ağzından hala bir şeyler alabilirdik.
Morgan sindi. Tamam, konuşmaya niyeti yok gibiydi ve...
Kara Alev. Hiçbir şey önemli ya da önemsiz değildir. Yaşam bir gölge oyunudur. Ama ruhlarımızdaki nesnelerin perdeye yansıyan görüntülerinin derin, korkunç gerçeklikleri vardır. Hermann Hesse. 13 Ekim 1982 Çarşamba, 01:01 Roma. Gözlerini açıp etrafa bakınca karanlık bir yerde olduğunu anladı. Başındaki sancı dayanılmazdı. Belinden aşağısı tamamen uyuşmuştu. Oturduğu yerden kalkmaya çalışırken odanın kapısı açıldı. Uyanıyor musun? Eşikte dikilen adamı sesinden tanımıştı. Morgan'dı bu. Karına sevgilerini ilettim diye devam etti. Alois Esterman ile Kardinal Casper 7 aydır kirli işlerinde Morgan A. Cutler'ı kullanıyordu. Bunlar öyle işlerdi ki adam yaptıklarını bir yerde anlatacak olsa kimse inanmazdı ona. Artık denetimden çıkmaya başlamıştı. Kimi zaman tam bir ruh hastası gibi davranıyordu. Vatikan'dakilerin henüz haberi olmasa da Bronze'nin karısına tecavüz ettikten sonra öldürüp Nasıra'nın dışındaki bir barakanın bodrumuna gömmüştü. Krize girdiğinde onu durdurmak gitgide imkansız hale geliyordu. Şimdi sorgu odasında Bronze ile yalnızdı. Diğerleri ayrılmasını saatlerce bekledikten sonra gitmişti. Bronze'ye uçağa bindirmeden önce verdikleri ilacın etkisi yeri geçiyordu.
Morgan Katolik misin sen diye sordu.
Neredeyim, eşime ne yaptınız?
Karın hoş bir kadındı.
Bronze hissettiği halsizliğe rağmen ayağa kalkmak için öne doğru atıldı. Ama tek adım atamadan yere yığıldı. Yüksek dozdaki uyuşturucu nedeniyle hala kendine tam gelememişti. Morgan ise girdiği eroin kriziyle kendinden geçmek üzereydi. İçindeki nefret bir iblise dönüşmesine neden olmuştu. Yere yığılan Bronze'yi amaçsız bir şekilde tekmelemeye başladı.
Lanet herif, karını öldürmek istememiştim.
Morgan'ın ağzından çıkan cümleyi duyduğunda Bronze kalbinin parçalara ayrıldığını hissetti, nefesi kesilmişti. Kekeleyerek konuşmaya çalıştı. Tanrım.
Bu adada tanrı yok.
Onu omuzlarından kavrayarak kaldırdı ve tahta iskemleye oturttu. Tüm gücüyle yumruklar savurarak bayılana kadar dövdü. Sonra belindeki kılıftan kelebek bıçağını çıkartıp havada sallamaya başladı. Karanlık odaya sadece aralık kapıdan süzülen solgun ışık giriyordu. Morgan ani bir hamleyle bıçağını vurarak Bronze'nin serçe parmağını kökünden kesti. Kendinden geçmek üzere olan kurban buna tepki bile veremedi. Morgan yere düşen parmağı alıp deli gibi gülmeye başladı.
Bunu sakla, sonra belki yerine diktirirsin.
Parmağı bir mendile sarıp Bronze'nin ceketinin iç cebine attı. Sonra pantolonunun arka cebinden kokain çekmek için kullandığı tükenmez kalemi çıkartıp içini boşalttı. Kurbanının çenesini kavrayıp yüzünü kendisine çevirdi ve plastik parçasını sağ gözüne yerleştirdi. Kendine hakim olamıyordu, kan ter içinde kalmıştı ve çıldınca gülüyordu. Kalemi avucuyla yumuşak dokuya itiverdi. Gözüne batan kalemin dayanılmaz acısını hissedince Bronze bir saniye için kendine gelip haykırdı. Ulu tanrım! Sonra titreyerek tekrar bayıldı.
Korkak diye bağırdı Morgan. Acıya dayanamıyorsun. Lanet olası, baş belası.
Kana bulanmış kalemi çekti ve Bronze'nin öteki gözüne yarısına kadar soktu. Bronze bir sicilya çöplüğünde çırılçıplak uyandığında aradan 32 saat geçmişti. Gözlerinin içi dayanılmaz şekilde yanıyordu. Adının ilk harfleri dışında hiçbir şey hatırlamıyordu.
6 Mayıs 1998 La Repubblica 3. sayfa haberi.
Vatikan yakınlarında uyuşturucu krizine giren Morgan A. Cutter isimli bir bağımlı kendini yakarak öldürdü. Alois Esterman, Gladys Meza Romero ve Cedric Tornay'ın ölümlerinin hemen ertesinde meydana gelen olay, Vatikan'ın huzurunu bir kez daha kaçırdı. Göç. Tüm geleceğin geçmişe dalıp gittiği şu ana, buraya tutunun. James Joyce, Louisa. 25 Aralık 1997 Perşembe, 19.19 Roma. Aklının içine bırakılıveren zaman tünelinden ışık hızıyla geçip kendine geldi. Salonu dolduran gölgelerin yerinde boş duvarlar vardı şimdi. Zihninin oynadığı oyundaki tüm karakterler silinip gitmişti. Yerdeki tozlu kilimi son ayağıyla geriye itekledi. Kalın perdelerin örttüğü pencerelerden içeriye tek bir ışık hüzmesi bile sızmıyordu. Oturma odasının koyu renge boyanmış duvarlarında asılı boş çerçevelerde yeşil vadi resimleri olduğunu düşünüyordu. Elini kaldırıp ileriye uzattı. İşaret parmağının gösterdiği yerde Roma'daki küçük evinin tavanından sarkan eski şamdan vardı. Ve mumları taşıyan metal kollara ince sicimler ve ayna parçaları bağlanmıştı. Zamanı düşündü bir an için. Kim bilir günlerden hangi gündü? Hatta hangi ayda, hangi yıldaydı? Karanlığa mahkum edilmiş bedeni için hiçbir önemi yoktu bunun. Bekliyordu. Onu kör karanlıktan kurtarıp yeminden ışığa kavuşturacak olan Nasıralı İsa'yı bekliyordu. Belki de hiçbir zaman göremeyeceği Mesih'ini. Peltek diliyle kekeleyerek konuştu. Baba var ol ol olmadan önce karanlık bir hayal idi. Dışarıda patlayan gök gürültüsünü duydu sonra. Eski Roma sokağına açılan kapısının önünde bekleyen adamı soluk alıp bir işini işleyebiliyordu. Sertçe vuruldu kapı. Bayım bakar mısınız? Gökyüzünden kopup yere vuran yağmur damlalarının müzikal sesi kulaklarını okşuyordu. Önce yerinden doğrulmak istedi, sonra bir an duraksadı. Aylardır kestirmediği dağınık saçları, haftalardır bıçak yüzü görmemiş sakalı, günlerdir üstünden çıkarmadığı için kağıt gibi incelmiş kadife pantolonu ve ceketiyle tanımadığı birinin karşısına çıkmak istemiyordu. Adam aşağıdan tekrar seslendi. Bayım, çaldığınız parçadan çok etkilendim. İzin verirseniz sizinle tanışmak istiyorum. Yıllardır aklının içinde oynayan karakterleri fark eden birisi gelmişti sonunda. Parmaklarının ucundan kurtulan notalarda hayat bulan kişilerin sesini işiten bir kurtarıcı. Kendisini okyanus mavisi gözlerine ve yitirdiği geçmişine kavuşturacak mucize en sonunda gelmişti, bunu hissedebiliyordu. Sicim gibi inen yağmurun altında dikilen yabancı kapıya biraz daha yaklaşıp sesini olabildiğince yükselterek bir kez daha seslendi. Schubert'i bu şekilde yorumlayan kimseyi dinlememiştim. Ben Doktor Roberto, kendimi tanıtmama izin verin. Sesini duyduğu adamın gerçek mi yoksa düşlerinden kopma bir hayal mi olduğunu seçemiyordu aklı. Körlüğün içine gizlenmiş, zifirden daha kara, bulutsu, büyülü gölgeler bir kez daha etrafını sarmaya başladı. Çocuk seslerine karışan şiirli cümlelerle konuşuyorlardı yine. Ses kapıyı aç, aç gözlerini, orada bekliyorlar. Uzakta değil, hapsolmuş tüm kimliklerini saç ki aydınlanasın. Korkma, sen de elbet kurtulanlardansın. Her şey var olmadan önce karanlık bir hayaldi. Kitabın sonu. 28 Şubat 2013. Sayfa 325.